Ayrım 22. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 345. Bir başkası Vakayı Hayriye yazınca nasıl bir dip dalgası olduğunu anlattı internette. Bir başkası işte buranın 7 kat daha altı var. Baksana burada herkesten iyi davranıyoruz. Haberin olsun falan diye böyle bir imada bulundu. Şubede beni sorgulayan birkaç polis dışında adli tıp önünde beklerken bile böyle telkinlerle şey yapıldım. Hatta sohbet adı altında üst düzey o emniyet görevlileriyle sabahlara kadar böyle konuları konuştum. Bana ancak dördüncü gün, gözaltına alındığımın dördüncü günü avukatımla birlikte yazılı ifadem alınırken bir bantın yapışkan yüzeyinde sağ el işaret parmağımın bir tane, sol el işaret parmağımın iki tane parmak izi olduğu söylendi. Zaten parmak izlerim ifade vermemden bir gün önce yani gözaltına alındığımın üçüncü günü alındı. Burada önemli üzerinde durulması gereken konu şudur Sayın Başkanım. Parmak izleri materyallerin, varlığı iddia edilen materyallerin, el bombalarının, fünyelerin herhangi birisinin üzerinde değil bir bantın yapışkan yüzeyindedir. Üzerinde 1997 yılına ait mühimmat istif kartı bulunan 83 ile 94 yılları arasında üretilmiş yani en genç olanı 14 yaşında olan bombalar ve bir şeffaf bant. Ali Yiğit'in ifadesine göre 3 yıldır orada duran, 3 yıldır o çatı arasında o nem, o sıcak, soğuk hava şartları, toz toprak içerisinde duran, bütün koşullara rağmen duran bantın yapışkan yüzeyinde parmak izi olduğu iddia edilmiştir. Bu parmak izi konusu çok önemli. Polis sorgulamasında 8 parmak izi olduğu, 8 parmak izinden 3 tanesinin benim sağ ve sol el işaret parmaklarıma ait olduğunu söyleyerek çok fazla sayıda maddi delil vurgusuyla sorgulandım. Ancak daha sonra iddianame ek klasörlerinde yer alan 15.06.2007 gün ve belge numarası R-2007/1564 işlem numaralı uzman incelemesi raporu tek parmak izi olduğunu, bunun da sağ el işaret parmağı olduğunu söylemektedir. 14.06.2007 tarihli emniyet yazısındaki onun ekindeki parmak izi raporunda ise tarih yoktur ve bu sefer de iki ayrı parmak izinden bahsetmektedir. Toplam yanlış hatırlamıyorsam 4 parmak izi raporu vardır ve bunların bazıları tarihsiz, bazıları tarihlidir. Bunlar bulgu tespiti açısından da birbirinden farklıdır. Bu tutarsızlık niçindir? Bu tutarsızlığın sebebi nedir? Bu soruşturmayı yürütenlerin içindeki birileri birden fazla parmak izinin çıkacağı konusunda pazarlık yapıp anlaşmışlar da kazayla bir parmak izin mi çıkmıştır acaba? Veya kazayla iki parmak izim iddianameye mi girmiştir acaba? Bu cevaplanması gereken bir soru olarak yüce heyetinizin önünde durmaktadır. Buradan hareketle önümüze çıkan başka sorular. Bir parmak izi Sayın Başkanım dış etkenlerin olduğu veya olmadığı ortamlarda ne kadar süre yok olmadan kalabilir? Bir parmak izi dış etkenlerin olduğu veya olmadığı ortamlarda ne kadar süre yok olmadan kalabilir? Bir şeffaf bantın yapışkan yüzeyinde bulunan yapışkan madde, zamk veya kimyasal bileşimi her neyse kaç derece sıcakta erir? Ne kadar soğukta kurur? Ne kadar zaman sonra yapıştırıldığı yerden hasarsız çıkarılabilir? Ne kadar zaman sonra üzerindeki izleri muhafaza eder veya ne tür bir zemine yapıştırılırsa kaldırıldığında izleri muhafaza eder ve bahse konu parmak izinin çıktığı iddia edilen bant nerededir? Bu soruların tamamı cevap beklemektedir. Parmak izlerimin neden derhal alınmadığı ve ancak gözaltına alındığım üçüncü gün akşamına kadar beklendiği önemli sorgulanmalıdır. Üç gün orada çay içerek, çay bardakları ile çay içerek sohbet ettim ve benim parmak izim alınmadı. Bu arada iddianame eklerinde bulunan 12.06.2007 tarihli 4954 kod numaralı ekip tarafından tutulan 461 numaralı raporun ikinci sayfasında özetle Ümraniye Araştırma Büro Amirliği'nde bir masa üzerinde bulunan bombalar üzerinde parmak izi tespiti, kamera görüntüsü ve fotoğraf çekimi yapmak üzere oraya gelen 4954 numaralı ekibe engel olunmuş, materyaller verilmemiş ve bu durum aynı ekip tarafından tutanakla tespit edilmiş bulunduğu yazılıdır. Parmak izi incelemesinin aynı gün yapılmamasının ve benim parmak izimin ancak üçüncü gün gece alınmasının bir ilişkisi var mıdır? Sayın Başkanım, bu raporla, bu tutanakla, ayrıca olay tutanağında karakolda yazılan ve zaman bakımından çok inanılmaz maddi hatalarla tertip olduğu her halinden belli olan, hatta tertip olduğunu sahte imzalarla da ispatlayacağımız olay raporunda bir olay yeri inceleme ekibinin olay yerine çağrıldığından bahsedilmektedir tutanakta. Soru şudur: oraya çağrılan ekip bu ekip midir? 4954 müdür? Eğer 4954 ise neden materyaller üzerinde inceleme yapılmasına izin verilmemiştir? 4954 değilse bu ekip hangi ekiptir? Materyallerin ele geçirildiği andan itibaren geçen o 3 günlük sürenin çok iyi sorgulanması gerek Sayın Başkanım. Üstelik 13.06.2007 tarihinde hakim tarafından görülmeden, tekrar ediyorum, hakim tarafından görülmeden bombaların imhasına karar verilmiştir. Bu imha işlemi ise tehlikeli maddelerin imhasına yönelik bir kanun maddesiyle değil, özel hayata ilişkin telefon dinlemelerinin imhasıyla ilgili olan 137. maddeyle yapılmıştır. Bir ağır ceza hakimi neyi, hangi maddeye dayanarak imha ettiğini bilmiyor mu? Ya da içinde imha sözcüğü geçen herhangi bir maddeyi yeterli mi görüyor? Ortalıkta gerçekten imha edilecek bir şeyler olmadığı için. 13.6'da o bombaların kime ait olduğuna dair herhangi bir kanıt yok Sayın Başkanım. Hakim kime ait olduğunu bile bilmediği ve görmediği bir şeyin imhasına nasıl karar verebilir? Bütün bu çelişkilerden sonra parmak izinin çıktığı iddia edilen bantla resimlerde görülen el bombalarının üzerindeki veya Ali Yiğit'in ifadesinde bahsettiği bantlı kutunun üzerindeki bantın aynı olup olmadığını tespit etmek için veya bahse konu parmak izinin yaşının tespiti için bir talepte bulunsak söz konusu materyaller bulunabilecek midir? Bahse konu materyaller karşılaştırma için ve yaş tespiti için bulunabilecek midir? İfadesindeki çelişkilere daha sonra değinecek olmamla beraber Ali Yiğit'e manavı açtığı 2006 tarihinden sonra, herhalde Ocak 2006 tarihinden sonra beni o evin damına, çatısına çıkarken görüp görmediği sorulmalıdır. Ali Yiğit'e sorulmalıdır. Ayrıca karısına da sorulmalıdır, babasına da sorulmalıdır. Orada bunu görme ihtimali olan kim varsa onlara sorulmalıdır. Ben o çatıya çıkmış mıyım Ocak 2006'dan sonra? Çünkü eğer orada benim parmak izim varsa, benim söz konusu bu materyallere Ali Yiğit'in dokunduğunu iddia ettiği tarihten sonra dokunmuş olmam gerekir. Şayet beni çatıya çıkarken gören yoksa, o zaman da akla şu gelebilir: söz konusu izlerin daha önceki bir tarihte olması gerekir. Öncelikle bu izin kalacağı maksimum süre nedir sorusunu bir kenara yazalım ve buradan hareketle, Ali Yiğit ifadesinde 3-4 ay kadar önce babasıyla beraber evin çatısına çıktıklarını, sandığı açıp baktıklarında içlerinde birçok el bombasının olduğunu, içeriğini bilmediği bantlı siyah bir kutu olduğunu ve bu kutuyu kaldırıp salladığını, altını çizerek tekrar ediyorum, bantlı siyah bir kutu olduğunu ve bu kutuyu kaldırıp salladığını beyan etmektedir. Buna göre bu kutu ek klasörlerde bulunan resimlerden anlaşıldığına göre el bombaları büyüklüğünde olan, hem genişlik hem boy bakımından el bombaları büyüklüğünde olan, silindir biçiminde ve ancak bir avuç içine sığabileceği ilk bakışta anlaşılan kutu mudur? Eğer bu kutuysa, bantla sarılı olduğu söylenen bu kutunun Ali Yiğit tarafından eline alınıp sallanması için doğal olarak kavranarak sallanması gerektiğine göre, bütün bu incelemeler sırasında Ali Yiğit'e ait herhangi bir avuç içi veya parmak izine neden rastlanmamıştır? Tekrar ediyorum, Ali Yiğit'e ait izler eskidiği için bulunamadıysa eğer, benim o tarihten sonra o çatı arasına çıkıp materyallere dokunmuş olmam gerekir. Oysa Ali Yiğit kendi ifadesinde bombaları bulduğu andan sonra beni bir daha hiç görmediğini, oraya hiç gelmediğimi bildiğini söylemektedir. Bütün bunlar daha önce parmak izleri ve bant hakkında oluşan soru işaretleri gibi bu iddiaların kendi kendini yine kendi elleriyle çürüttüğünün kanıtıdır. Düşününüz, 3-4 ay önce bombaları buluyor, sallıyor, yerine koyuyor, beni bir daha görmüyor, ancak onun parmak izi çıkmıyor, benim parmak izim çıkıyor. Ayrıca Ali Yiğit bombaları ellediğini polislere söylediğini, onların da kendisine "Sen artık devletin adamısın, biz her şeyi halledeceğiz. Bunları düşünme, sen evine gideceksin, ifadeni imzala yeter" dediklerini Bayrampaşa'da o bir arada geçirdiğimiz kısa bir iki günde defaatle anlatmıştır. Şimdi Sayın Başkanım, karşımızda bazıları tarihli, bazıları tarihsiz. Tarihli olanları hem diğerlerinden hem de birbirinden tarih ve bulgu tespiti açısından farklı, işine geleni seç beğen al türünden her bakımdan şaibeli parmak izi raporları ve emniyetin gerçeğe aykırı yazıları vardır. Buna göre hepsi birbirinden farklı. Bu raporlar mozaiğinin sebebi hata mıdır, kasıt mıdır? Asrın soruşturması böyle bir özensizlikle mi malüldür? Bu rapor ve rapora aykırı emniyet yazılarının oluşturduğu kanaat ve buna bağlı çıkan tutuklama kararı bu çeşitliliğe rağmen mi çıkmıştır? Sayın Başkanım, bu husus beni 2 dakika içerisinde tutuklayan ve el bombalarını görmeksizin imha kararı veren mahkemenin dikkatini çekmemiş midir? Dikkatini çekmiştir de bu karar ona rağmen mi verilmiştir? Üstelik aynı mahkeme, sözüm ona o bombaların imha kararlarını verirken bunların kime ait olduğunu sormamıştır. Sormaz mı Sayın Başkanım? Bir mahkeme yasa dışı olarak, üstelik yasalara aykırı olarak imha kararı veriyor, bu bombalar kimindir, kime aittir, bunun kanıtı nedir diye sormaz mı? Hayır, sormamış. Çünkü mahkemenin imha kararını verdiği 13.06.2007 tarihinde mahkeme heyetinin önüne sunulacak herhangi bir rapor yok. Tabii şöyle bir ihtimal de var. Eğer o tarihsiz parmak izi raporlarından bazıları sunulduysa mahkeme heyetine, bu defada şu soru çıkar ortaya: bu raporlardaki izler ne zaman ve nasıl tespit edilmiştir? Ayrıca bu durumun, Sayın Başkanım, bu çelişkilerin o mahkemenin bana bu bombaları hiç sormaması ile, sormayı unutması ile bir ilişkisi var mıdır? En önemli soru budur. Çünkü biz yargıya olan inancımızı hala umut olarak muhafaza ediyoruz. Ali Yiğit, Şevki Yiğit ve ihbar konusundaki tutarsızlıklara gelince. 1. İddianameye göre ihbar eden şahıs bu el bombalarının bir astsubaya ait olduğunu söylemekte, polisin de benim adıma Mehmet Demirtaş'ın şifahi beyanıyla ulaştığı beyan edilmektedir. Fakat Mehmet Demirtaş benim adımı kendisine ibraz edilen belgede gördüğünü iddia etmektedir. Üstelik iddianamede Mehmet Demirtaş'ın ağzından benim adımın çıktığını atfen açık açık yazılan bu durum, ne yazık ki olay tutanağında, olay yeri tutanağında hiç geçmemektedir. Hiç böyle bir şeyden bahsedilmemektedir. Yani iddianame diyor ki Mehmet Demirtaş evi aranırken, evin araması esnasında, ki Mehmet Demirtaş'ın evi ben gözaltına alındıktan sonra arandı, bunlar Oktay Yıldırım'ındır dedi diyor. Rapor diyor ki böyle bir şey denmedi. Mehmet Demirtaş da diyor ki ben Oktay Yıldırım ismini bana ibraz edilen belgede okudum. 2. İhbarcı Şevki Yiğit ifadesinde oğlu Ali Yiğit'in kendisine bu bombalar dayımın komutanınındır dediğini beyan etmektedir. Bu dayımın komutanınındır cümlesinin geçtiği an için tekrar geri döneceğim buraya, ama devam ediyorum. Dayımın komutanınındır dediğini beyan etmektedir. Fakat iddianamede yer alan ihbar metninde bir assubayındır ifadesi geçmekte olup, Ali Yiğit'in hiçbir beyanında assubay kelimesi geçmemektedir. Şevki Yiğit, komutanın rütbesinin assubay olduğunu nereden biliyordu? Çünkü ilk ifadesinde Şevki Yiğit diyor ki, istasyonda çalışan herkes onu komutan olarak tanırdı. Ama buna rağmen 21.06.2007 tarihli Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde de diyor ki, benzinlikte çalışan herkes onu Oktay Yıldırım olarak tanırdı. Şimdi hem adını bildiğini söylüyor, hem de adını bilmediğini, komutan olarak bildiğini söylüyor. Buna göre A. benzinlik 2005'in ilk aylarında kapanmış, Şevki Yiğit ihbarı 12.06.2007 tarihinde yapmıştır. B. Şevki Yiğit, benzinlikte çalışan insanların beni Oktay Yıldırım olarak tanıdığını bilmekte, ancak adını bilmediğini, adını basından öğrendiğini söylemektedir. C. Bu durumda Şevki Yiğit, adımı 2,5 yıldır bildiğini de, adımı bilmeyip basından öğrendiğini de, komutan olarak bilindiğini de, çalışanların adamın ne olduğunu bildiklerini bildiğini de aynı ifadesinde beyan etmektedir Sayın Başkanım. Aynı ifadesinde. D. Aynı zamanda Ali Yiğit'in kolluk ifadesinde bu dönemde Oktay Yıldırım'ı, burası çok önemli, dayısının komutanı olarak tanıdığını, hangi rütbede olduğunu, emekli olup olmadığı konusunda bir bilgisinin de olmadığını beyan etmektedir. Hangi rütbede olduğumu bilmiyor, emekli olup olmadığımı da bilmiyor, benimle ilgili babasını bilgilendiriyor ama babası ihbar ederken bir assubayındır diyor. Halbuki bu baba benimle ilgili her şeyi biliyor. Kendi ifadesinde anlattığına göre Ali Yiğit adımı biliyor ama rütbemi bilmiyor. Yine buna göre assubay ibaresi bu ifade metinlerinin hiçbirisinde olmamakla beraber savcılığın beyan ettiği ihbar metnine nasıl girmiştir? Üstelik bu dönemde Mehmet Demirtaş'ın beyanına göre Şevki Yiğit'le aralarında olan derin husumet yüzünden Şevki Yiğit'in söz konusu istasyona değil girmesi, adım atması bile söz konusu değildir. Şevki Yiğit'in ifadesi gerçeklerle ve mantıkla çelişmiyor, sadece oğlu Ali Yiğit'in beyanlarıyla da çelişiyor. Şöyle ki, mizansene göre tabii bu mizansenin her parçası farklı farklı yerlerde yazıldığı için tahminen bu Şevki Yiğit çıkıyor çatıya, bombaları bulduğunda Ali Yiğit'e diyor ki bunlar kimin? Bu Şevki Yiğit'in ifadesi. Ali Yiğit Şevki Yiğit'e diyor ki sakın karıştırma ha, başımıza iş alırız, onlar dayımın komutanınındır diyor. Fakat Ali Yiğit ifadesinde diyor ki babam çıkmış bombaları bulmuş, bana diyor ki bunlar kimin? Babama dedim ki baba ben bilmiyorum bunlar kimin. Baba ve oğul arasındaki kopukluktur bu sayın başkanım ve en hayati noktadaki kopukluktur bu. Biliyorlar mı bilmiyorlar mı? Hangisi nerede yazdırdı bu mizanseni? Birden fazla mı senarist var? 3. Yine iddianamenin 33. sayfasında neşredilen Trabzon ili jandarma komutanlığına bağlı 156 ihbar hattına yapılan ihbarın metninde isim ve kimliğini belirtmeyen şahsın gizli numaradan arayarak satır satır okuyorum. Ümraniye Çakmak Mahallesi muhtarlığının karşısındaki tek katlı binanın önünde büfe var. Çatısında elektrik direğinin yanında el bombası ve C4 patlayıcı madde bulunduğu ayrıntılı ve açıkça anlatılmaktadır. A. İfadelerine bu kadar itibar edilen ihbarcı el bombaları ile beraber C4 patlayıcı maddelerden de bahsediyor olmasına rağmen bugün karşınızda bulunduğum konunun kaynağı neden sadece 27 adet olduğu varsayılan el bombalarıdır? B. C4 nerededir Sayın Başkanım ve Şevki Yiğit veya Ali Yiğit bu konuda sorgulanmış mıdır? Çünkü her ikisi de sandığın kilit kısmı açılıp açılmadığı fark edilsin diye özel bir şekilde telle bağlandığını, hatta hareket edip etmediği anlaşılsın diye yaptığım araştırmalara göre o gecekondunun çatı katının muhtemel göz gözü görmez karanlığına rağmen bir metreyi geçmeyen ve normal ebatta bir insanın ancak 4 ayak yürüyebileceği yüksekliğine rağmen hareket edip etmediği anlaşılsın diye kenarlarının da kırmızı çizgilerle çizilmiş olduğuna kadar ayrıntıyı verebilmektedir. Şimdi bu kadar ayrıntıyı veren bir adamın herhalde C4 konusunda yanılmış olduğunu da düşünemeyiz Sayın Başkanım. C4 nerededir? C. C4 ihbar sırasında ağızlarından mı kaçtı yahut sandık muhteviyatına eklenmesinden vaz mı geçildi gibi sorular cevap beklemektedir. D. Tabii 18 aya aşkın bir süredir devam eden bu şartlara bakınca olur ya hani bir gün tahliye olursak ileride arada bir arabamı park ettiğim bir otoparkın ücra bir köşesinde veya arada bir tıraş olduğum berberin çekmecesinde veya hiç tanımadığım bir adamın evinde bu C4 kalıplarının yanlarında bir bantın yapışkan yüzeyinde benim tek parmak izimle birlikte bulunabilme ihtimali nedir Sayın Başkanım? Ben böyle bir ihtimalden korkmalı mıyım? Veya yarın bu C4'ler başka bir operasyon dalgasına esas teşkil eder diye beklemeli miyim? Böyle soru işaretlerinin kabus olmadığını söylemek bu şartlarda iyimserlik olurdu. 4. Yine Ali Yiğit, Cumhuriyet Savcılığı ifadesinde 2003 yılı Mayıs ayından 2004 yılı Mayıs ayına kadar neredeyse kesin bir tespitle söz konusu istasyona sürekli gelip gittiğini beyan etmektedir. Sayın Başkanım, bu sıklık sanki ben istasyonun pombacısıymışıma dönüşmüş veya manavın tezgahtarıymışıma dönüşmüş, ben bahsi geçen tarihte Hastal Askeri Gazinosu'nun hizmet kısım amiriydim. Bana bağlı Kilyos'ta bir gazino daha vardı. Levent'te lojmanda oturuyordum. Haftanın 4 gününü Kilyos'ta geçiriyordum. Benim bu şartlar altında, öncelikle fiziken bu sıklıkta gitmem mümkün değil. Sırf bu sıklıkla geliyordu iddiasını desteklemek için desteksizce uydurulmuş bir yalan. Ama tabii tarihleri, o tarihlerde nerede ne yaptığımı bilmedikleri için bunun böyle açığa çıkacağını da herhalde düşünmemişlerdir. 5. Yine Ali Yiğit, benim manavda olduğumu iddia ettiği bir gün, yazılı ve görsel basında adının Muzaffer Tekin olarak öğrendiği şahsın siyah bir Mercedes arabayla manava gelip önünde durduğunu, ancak bu araçtan kimse aşağı inmeden arabanın devam ettiğini, Muzaffer Tekin'in manava dikkatlice baktığını, bu siyah Mercedes gözden uzaklaştıktan sonra Oktay Yıldırım ve Mahmut Öztürk'ün sarı Opel Corsa ile manava geldiklerini, ancak bu konu hakkında detaylı bilgisinin olmadığını söylemektedir. Şimdi bu kadar ayrıntıyı, bu kadar detayı veriyor fakat detaylı bilgisinin olmadığını söylüyor. Savcılık ifadesinde aynı olayı anlatırken Opel Corsa'dan hiç bahsetmemiştir. Opel Corsa ile gitmek gelmek böyle bir şey yok. Sadece Mercedes. O da durmuyor, geçiyor. Buna göre her iki ifadesindeki çelişki bir yana, bu olay açıkça hayal ürünü. A. Senaristin hayal gücü bir mizansen, hani oraya sanki böyle geliyormuş, bakıyormuş imajı yaratmak için yapılmış bir mizansen. B. Ben bahse konu dönemde Mahmut Öztürk'le neredeyse 2 senedir hiç görüşmüyordum. Bir trafik kazası geçirdiğinde arayıp geçmiş olsun dedim. Bu telefon kayıtları bunun çok açık göstergesidir. Ama iddianamede yok, konmamış. C. Gözaltına alınmadan 6 ay öncesine kadar Muzaffer Tekin'le de çok nadir, belki bir, belki 2 defa görüştüm. Fakat bunlar da kayıtlardan anlaşılacak ama kayıtların hangi tarihleri kapsadığı belli değil. 10 yıllık kayıt belki konmuş oraya işte. 200 defa konuşmuş. Hangi yıllar arasında, kim aramış, nasıl konuşulmuş belli değil. D. Söz konusu hayali olayın bütün ayrıntılarını tek tek kare kare ayrıntılayan, geçen bir Mercedes'ten Muzaffer Tekin'in kafasına eğip baktığını, sonra Opel Corsa ile geldiğimizi, yani Mahmut Öztürk'le benim geri geldiğimi anlatan kişi, bizim bu filmde Mahmut Öztürk'le oraya geldikten sonra ne yaptığımızı niye anlatmıyor? Bunu niye anlatmıyor Sayın Başkanım? Anlattığına göre kendisi de orada, o sırada, iyi de biz ne yaptık ondan sonra orada? E. Üstelik bu aynı kişi Bayrampaşa cezaevinde kanlı canlı gördüğü Muzaffer Tekin'i tanıyamadı. Mahmut Öztürk'le Muzaffer Tekin'i ayırt edemedi. Daha önemli soru, bu olaylar olurken sözüm ona bizim bağlantımız dayısı ya, dayısı da orada mıydı? Mehmet Demirtaş da manavda mıydı o sırada? F. Bu olayın olup olmadığı oradaki büfeciye sorulmuş mudur? O büfeciye sorulmayan yüzlerce sorudan biri olarak bu da sorulmuş mudur? G. Yine kendisi bu tarihten, yani Mercedes'le gelme olayından 3-4 ay önce el bombalarını bulduğunu, kendisinin bu bombaların yerini öğrendikten sonra benim bir daha manava geldiğime hiç şahit olmadığını hemen 2 paragraf sonra söylüyor ifadesinde. Yani önce diyor ki el bombalarını buldum, bir daha kimse gelmedi, Oktay Yıldırım gelmedi. Ondan sonra diyor ki el bombaları bulduktan 3-4 ay sonra Mahmut Öztürk, Oktay Yıldırım geldiler, Mercedes'le geçtiler, sonra geri geldiler, bir daha gittiler, bir daha geldiler. Şimdi biz veya yüce heyetiniz neye inanacaktır Sayın Başkanım? Her paragrafta kendi kendini tekzip eden bir senaryo ile karşı karşıyayız. Aynı zamanda bu senaryo o senaristin, bunu yazan senaristin, ki o her kimse, bir hayal kırıklığı olduğunun da göstergesidir. Bir hayal kırıklığıdır bu senarist. 22. ayrımın sonu, sayfa 356.